Ayrım 12. Sayfa 566. Doktor Haçan'ın başına gelenler. Alman protokolü çok iyi hazırlanmıştı. Çek Cumhurbaşkanı'na, bir devlet başkanına yapılacak bütün resmi törenler yapıldı. İstasyonda askeri bir şeref kıtası vardı. Seçkin konuğu Alman Dışişleri Bakanı'nın kendisi karşıladı ve kızına güzel bir buket çiçek verdi. Konuklar Büyük Adlon Oteli'nde çok rahat bir yere yerleştirildiler. Hitler herkesin de kendisi gibi şeker ve seveceğini düşünerek Haçan'ın kızı için güzel bir kutu çikolata yaptırtmıştı. Yaşlı Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı başbakanlığa geldikleri sırada bir SS muhafız taburu tarafından selamlandılar. Gece saat 1.15'e kadar Hitler'in yanına kabul edilmediler. Haça herhalde başına gelecekleri biliyordu. Bindiği tren daha Çek topraklarından çıkmadan Prag'dan Almanların Moravska Ostrava'ya girdiklerini haberini almıştı. Moravska Ostrava önemli bir sanayi merkeziydi. Bohemia ve Moravya'nın kavşak noktasıydı. Gecenin bu saatinde Führer'in çalışma odasına girdiğinde odada Ribbentrop ve Weizsäcker'den başka Feldmarschall Göring ile General Keitel'in de bulunduğunu gördü. Göring, San Remo'da geçirmekte olduğu tatilden acele geri çağrılmıştı. General Keitel, Hitler'in yanında duruyordu. Ama zavallı Haça, bu aslan inine girerken Hitler'in şarlatan doktoru Theodor Morell'in de orada pençelerini uzatmış beklediğinden herhalde pek farkında değildi. Ama doktorun orada durması boşuna değildi. Gizli Alman tutanağından, sahnenin daha başlangıcından itibaren çok acı geçtiği anlaşılıyor. Zavallı doktor Haça, saygıdeğer bir yüksek mahkeme yargıcı olarak uzun bir geçmişi olmasına rağmen hergele Alman führerinin karşısında yerlere kapanarak insanlık şerefini yitirdi. Belki de başkan ancak bu yoldan Hitler'in vicdanına seslenebileceğini ve halkı için bir şeyler koparabileceğini ummuştu. Ama amacı ne olursa olsun, Almanların kendi gizli arşivlerinde sakladıkları tutanakta okuduğumuz sözleri, aradan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen bugün bile hala okuyucunun midesini bulandıracak niteliktedir. Haça, Hitler'e şimdiye kadar hiçbir zaman politikaya karışmamış olduğunu temin etti. Çekoslovak Cumhuriyeti'nin kurucuları olan Mazarik ve Beneş'i pek az görmüştü ve gördüğü zamanlarda onları beğenmemişti. Kurdukları rejimin kendisine yabancı olduğunu söyledi. O kadar yabancıydı ki Münih'ten sonra rejim değişince Çekoslovakya'nın bağımsız bir devlet olarak kalmasının iyi mi kötü mü olacağını kendi kendine sormuştu. Çekoslovakya'nın kaderi Führer'in elindeydi. Buna emindi ve bu elde kalmasının daha güven verici olduğuna inanıyordu. Sonra kendisini en çok ilgilendiren konuya, halkının kaderi konusuna geldi. Çekoslovakya halkının milli bir hayat sürdürme hakkı bulunduğu üzerindeki görüşünü en iyi anlayacak insanın Führer olduğunu biliyordu. Çekoslovakya suçlandırılıyordu. Çünkü ülkede hala Beneş rejiminin birçok taraftarları vardı. Hükümet elindeki bütün araçlarla bunları susturmaya çalışıyordu. Bütün söyleyecekleri bundan ibaretti. Sözün arkasını Adolf Hitler getirirdi. Mazarik ve Beneş, Çekoslovakya'sının Almanlar ve Almanya için sözde yapmış oldukları kötülükleri uzun uzun anlattıktan ve ne yazık ki Çeklerin Münih'ten bu yana durumlarını değiştiremediklerini tekrarladıktan sonra asıl konuya girdi. Führer şu sanıca varmıştı. İleri yaşına rağmen başkanın yaptığı bu gezi ülkesi için çok yararlı olabilirdi. Çünkü Almanya'nın müdahale etmesi artık bir saat işiydi. Hiçbir ulusa karşı düşmanlık beslemiyordu. Bugün hala küçük bir Çekoslovakya varsa bu da kendisinin sözüne bağlı kalmasına yorulabilirdi. Sonbaharda son sonuçlara varmak istememişti. Çünkü hala bir arada yaşamanın mümkün olduğunu düşünüyordu. Ama Beneş, eğilimlerini büsbütün ortadan kalkmadığı takdirde bu devleti olduğu gibi ortadan kaldıracağından şüphesi olmamalıydı. bu eğilimler ortadan kalkmamıştı, bu konuda birçok örnekler verdi. Böylece son 12 Mart pazar günü zarını atmıştı. Alman askerlerine yürüyüşe geçmek ve Çekoslovakya'yı Alman İmparatorluğu'na katmak emrini vermişti. İtalik yazılar Almanca aslında vardır. Doktor Schmidt'in aldığı nota göre Hacha ve Chvalkovski sanki taş kesildiler. Yaşadıkları ancak gözlerinden belli oluyordu. Ama Hitler daha işini bitirmemişti. Konukların eski usul Alman işkencelerine uğratarak sersemletecekti. Hitler devam etti. Alman ordusu bugün yürüyüşe geçmişti. Bir kışlanın gösterdiği mukavemet merhametsizce kırılmıştı. Yarın sabah saat 6'da Alman ordusu her yandan Çekoslovakya'ya girecek ve Alman hava kuvvetleri Çek hava alanlarını işgal edecekti. İki ihtimal vardı. Birincisi, Alman askerlerinin girmesiyle bir çatışma başlayabilirdi. Bu takdirde direnme çok şiddetli bir şekilde kırılacaktı. İkinci ihtimal de Alman askerleri barışçı bir şekilde girebilirlerdi. Bu takdirde Führer'in Çekoslovakya'ya kendine göre hayat hakkı, muhtariyet tanınması ve bir dereceye kadar milli bir özgürlük vermesi kolaylaşmış olacaktı. Bütün bunları bir kinden ötürü yapmıyordu. Almanya'yı korumak için yapıyordu. Çekoslovakya sonbaharda boyun eğmemiş olsaydı Çek halkı ortadan silinecekti. Kimse kendisini durduramazdı. Eğer iş dövüşmeye kalırsa Çek ordusu iki gün içinde silinip süpürülürdü. Elbette ki Almanlardan ölenler olurdu ama bu öyle bir kin yaratırdı ki kendisini korumak duygusuna kapılarak o da Çeklere muhtariyet vermemek zorunda kalabilirdi. Dünyanın ise umurunda bile olmazdı. Yabancı basını okuduğu zaman Çek halkını sevmişti. Okudukları kendisinde şu Alman atasözünü özetleyebilecek bir izlenim yaratmıştı. Mağriplinin işi bitti, mağripli gidebilir. Haçayı buraya çağırmasının nedeni de buydu. Çek halkına verebileceği son fırsattı bu. Haça'nın ziyareti belki de en kötü ihtimali ortadan kaldıracaktı. Saatler çok önemliydi. 6'da askerler yürüyüşe geçeceklerdi. Bunu söylemeye hemen hemen utanıyordu ama her Çek taburunun karşısında bir Alman tümeni vardı. Şimdi kendisine yani Haça'ya Chvalkovski ile birlikte bir odaya çekilip ne yapacaklarını kararlaştırmaları salık veriyordu. Ne yapmaları gerekiyordu? İyice bozulan ihtiyar başkanın bunu kararlaştırması için bir odaya çekilmesi gerekmezdi. Hemen Hitler'e şu cevabı verdi. Durum çok açık. Direnmek delilik olur. Ama iki saat için, saat gecenin ikisiydi. Bütün Çek halkını direnmekten nasıl alıkoyabilirlerdi? Führer bu konuyu arkadaşlarıyla konuşmasının daha doğru olacağı cevabını verdi. Alman askeri mekanizması artık harekete geçmiş bulunuyordu ve durdurulamazdı. Haça hemen Prag'la konuşmalıydı. Alman tutanağında Hitler'in şu sözleri söylediği yazılı. Zor bir karar ama bu karar iki halk arasında uzun bir barış döneminin başlangıcı olabilir. Başka türlü bir karara varıldığı takdirde Çekoslovakya ortadan silinebilir. Bu sözü söyledikten sonra konuklarını bir süre için odasından çıkarttı. Saat gecenin 2:15'iydi. Yandaki bir odada Göring ile Ribbentrop iki zavallı üzerindeki baskıyı biraz daha artırdılar. Fransız elçisi Paris'e gönderdiği raporda güvenilir bir kaynaktan aldığı habere göre sahneyi anlatırken Haça ile Chvalkovski'nin uluslarına karşı yapılan tecavüzü protesto ettiklerini yazar. İki adam teslim belgesini imza etmeyeceklerini söylediler. Bunu yapacak olurlarsa kendi halkı onları ölümsüzlüğe kadar lanetleyecekti. Klondr'un yazdığına göre Alman bakanları Göring ile Ribbentrop acımak nedir hiç bilmiyorlardı. Doktor Haça ile Monsieur Chvalkovski'yi masanın çevresinde sarmışlardı sanki. Masanın üstünde duran belgeleri durmadan önlerine sürüyorlar, ellerine kalem tutuşturuyorlar, reddetmekte devam ettikleri takdirde 2 saat içinde parkın yarısının yıkıntı haline geleceğini ve bunun da yalnız başlangıç olacağını söyleyip duruyorlardı. Yüzlerce bombardıman uçağı hareket emrini bekliyordu ve eğer imza etmeyecek olurlarsa sabah saat 6'da bu emir verilecekti. Göring, Nürnberg'de suçlu sandalyesinde otururken Haça'ya şu sözleri söylediğini kabul etti. Eğer güzel Prag'ı bombalamak zorunda kalırsam çok üzüleceğim. Aslında bu tehdidi yerine getirmek niyetinde değildi. Buna lüzum kalmayacaktı diye açıkladı. Ama böyle bir nokta bence bir dayanak olabilir ve bütün işi kolaylaştırabilirdi. Nazi Almanyası'nda ne zaman, nerede bir dram geçerse orada hazır bulunan Doktor Schmidt tam bu sırada Göring'in Doktor Morel'i çağırdığını işitir. Haça bayıldı diye bağırmaktadır Göring. Nazi zorbalar bitkin cumhurbaşkanının ellerinde ölüvermesinden ve Doktor Schmidt'in yazdığına göre bütün dünyanın ertesi gün Haça'nın başbakanlıkta öldürüldüğünü sanmasından bir an korktular. Doktor Morel enjeksiyonlarıyla tanınmıştır. Çok sonra bu enjeksiyonlarıyla Hitler'i hemen hemen ölüm haline getirecektir. Doktor Haça'ya hemen bir iğne yapar ve aklını yeniden başına getirir. Cumhurbaşkanı daha iyice kendisine gelmeden Almanlar eline telefonu tutuştururlar. Haça, Ribbentrop'un bağladığı özel bir hattan Prag'daki hükümetle konuşmaya başlar. Çek kabinesine başına gelenleri anlatır ve teslim olmalarını öğütler. Sonra Doktor Morel'in yaptığı ikinci bir iğne ile biraz daha kendine gelen zavallı cumhuriyetin zavallı cumhurbaşkanı ülkesinin ölüm kararını imzalamak üzere sürüklene sürüklene yeniden Adolf Hitler'in yanına gider. Saat 4'e 5 vardır ve günlerden 15 Mart 1939'dur. Doktor Schmidt'in anlattığına göre metin Hitler tarafından önceden hazırlanmıştı ve Haça'nın bayılması sırasında Alman tercüman bildiriyi yazmakla meşguldü. Bu resmi bildiri de önceden hazırlanmış ve Haça ile Chvalkovski'ye imzalatılmıştı. Bildiri şöyleydi. Berlin, 15 Mart 1939. Führer, Çekoslovak Cumhurbaşkanı Doktor Haça ile Dışişleri Bakanı Doktor Chvalkovski'yi kendi istekleri üzerine bugün Dışişleri Bakanı von Ribbentrop'un huzurunda kabul etmiştir. Toplantıda bugünkü Çekoslovak topraklarında son haftalar içinde ortaya çıkan olayların yarattığı ciddi durum tam bir açıklıkla incelenmiştir. Her iki taraf da oy birliğiyle bütün çabaların Orta Avrupa'nın bu bölümünde huzur, düzen ve barışın sağlanmasına yönelmesi gerektiğine inandıklarını belirtmişlerdir. Çekoslovak Cumhurbaşkanı bu amaca hizmet etmek ve son yatıştırmayı sağlamak üzere Çek halkının ve ülkesinin kaderini Alman İmparatorluğu Führer'inin eline güvenle verdiğini söylemiştir. Führer bu deklarasyonu kabul etmiş, Çek halkını Alman İmparatorluğu'nun himayesine almak ve onlara kendi karakterlerine uygun muhtar ve etnik hayat gelişmesini sağlamak istediğini ifade etmiştir. Hitler'in düzenbazlığı belki de en son noktasına varmıştı. Hitler, kadın sekreterlerinden birinin anlattığına göre imzadan sonra koşa koşa bürosuna geldi. Odadaki bütün kadınları kucakladı ve şöyle bağırdı. Çocuklar, bugün hayatımın en büyük günü. Adım tarihe en büyük Alman diye geçecek. Çekoslovakya'nın sonu gelince Almanya'nın da sonunun başlayacağı kimin aklına gelirdi? Kim düşünebilirdi bunu? Ama bugün artık biliyoruz ki savaşa, yenilgiye, felakete giden yola Almanya 15 Mart 1939 gününün o şafak vakti girmişti. Kısa, olabildiğince düz bir yoldu bu ve bu yola dalan Hitler de tıpkı İskender ve Napolyon gibi artık durdurulamazdı. 15 Mart sabahı saat 6'da Alman askerleri Bohemia ve Moravya'ya aktı. Hiçbir mukavemetle karşılaşmadılar. Hitler, Chamberlain'ın Münih'te kendisini aldatarak elinden aldığını sandığı Prag'a akşamüstü büyük bir zafer töreniyle girebildi. Berlin'den ayrılmadan önce Alman halkına parlak bir bildiri yayımlamış, bildiride durdurmak zorunda kaldığı Çek aşırı saldırıları ve terör üzerine bitmez tükenmez yalanlarını tekrarlamış ve Çekoslovakya'nın ortadan kalktığını övünerek ilan etmişti. Hitler o geceyi Hradschin şatosunda geçirdi. Eski Bohemya krallarının oturduğu Moldau nehrine bakan bu yüksek şatoda o sırada gözden düşmüş olan Masaryk ile Beneş de bir süre oturmuş ve Orta Avrupa'nın ilk demokrasisini kurmuşlardı. Führer öcünü iyice almıştı. Bundan ne kadar hoşlandığı, yayımladığı birçok bildirilerden anlaşılıyordu. 30 yıl önce bir Avusturyalı olarak Viyana'da geçirdiği serserilik günlerinde kafasına giren ve geçen yıl Beneş'in kudretli Alman diktatörüne kafa tutmaya cesaret ettiği sırada büsbütün alevlenen Çek düşmanlığının hakkını vermişti. Ertesi gün Hradschin şatosundan Bohemya ve Moravya protektorasını yani koruma yönetimini ilan etti. Protektorada Çekler için muhtariyet ve self-determinasyon hakkı tanınıyordu. Ama Çekler dil bakımından tam Alman egemenliği altına girmişti. Bütün iktidar Alman hamisinin ve ona bağlı devlet sekreteriyle sivil yönetim başkanının elindeydi. Bu yöneticilerin hepsini de Führer tayin edecekti. Hitler, İngiltere ile Fransa'daki halk oyunu yatıştırmak üzere yedek deposundan ılımlı Neurath'ı ortaya çıkardı ve hami olarak onu tayin etti. Neurath, Nürnberg'de Hitler'in kendisini hami olarak tayin etmesini tam bir sürpriz olarak karşıladığını ve bu görevden bir takım kuşkularla çekindiğini söyledi. Bununla birlikte Hitler kendisini bu işe tayin etmekle Fransa ve İngiltere'ye, Çekoslovakya'ya karşı düşmanca bir politika yürütmediğini göstermek istediğini anlatınca görevi kabul ettiğini sözlerine ekledi. Konrad Henlein ile gangster Karl Hermann Frank adlarındaki iki Sudet liderinden birincisi sivil yönetim başkanı, ikincisi devlet sekreteri oldu ve böylece Çeklerden intikam almak görevi bunlara devredildi. Alman polisinin başı Himmler de protektoraya yerleşmekte gecikmedi. Görevini iyice yerine getirmek amacıyla ne mal olduğu herkesçe bilinen Frank'ı protektoranın polis müdürü ve yüksek SS subayı tayin etti. Burada biraz daha ileride giderek dramda rol alan başlıca tiplerin sonradan başlarına neler geldiğini kısaca görelim. Frank savaştan sonra kurulan bir Çek mahkemesi tarafından idama mahkum edildi ve 22 Mayıs 1946'da Prag'da halk önünde asıldı. Henlein 1945'te Çek direnme kuvvetleri tarafından yakalandığı sırada intihar etti. Protektora'nın Berlin temsilcisi Chwalkowski 1944'te müttefiklerin Berlin bombardımanı sırasında öldü. Haça 14 Mayıs 1945'te Çekler tarafından yakalandı ama yargılamadan önce öldü. Hitler Protektora bildirisinde şöyle diyordu. Binlerce yıldan beri Bohemya ile Moravya bölgeleri Alman halkı Lebensraum'unun bir parçası olmuştur. Çekoslovakya yaratılışındaki yaşama yeteneksizliğini göstermiş ve bu yüzden fiilen parçalanmaya uğramıştır. Alman İmparatorluğu bu bölgelerdeki devamlı karışıklıklara göz yumamaz. Bundan ötürü yaşama hakkı kuralına uyan Alman İmparatorluğu, Orta Avrupa'da makul bir düzenin temellerini yeniden atmak amacıyla artık kesin olarak müdahale etmeye karar vermiş bulunuyor. Çünkü binlerce yıllık tarihin ispat etmiş olduğu gibi bu görevi yapmaya Alman halkının büyüklüğü ve niteliği dolayısıyla ancak Almanya çağrılabilir. Prag'ın ve Çek ülkesinin üzerine Alman yabanlığının uzun gecesi çökmüştü. Hitler 16 Mart'ta Başbakan Tiso'dan yukarıda gördüğümüz şekilde Berlin'de hazırlanmış telgrafı alınca Slovakya'yı da lütufkar himayesine aldı. Alman askerleri himaye görevlerini yerine getirmek üzere hemen Slovakya'ya daldılar. Hitler himaye antlaşmasını onaylamak üzere 18 Mart'ta Viyana'ya geldi. Sonradan 23 Mart'ta Ribbentrop ile Doktor Tuka arasında Berlin'de imzalanan bu antlaşmanın Slovak ekonomisini yürütmek hakkını yalnızca Almanlara veren gizli bir protokolü vardı. Çekoslovakya'nın doğu ucunu oluşturan Rutenya'ya gelince 14 Mart'ta bu bölgede Karpato Ukrayna Cumhuriyeti adı altında ilan edilen bağımsızlık yalnızca 24 saat sürdü. Yeni hükümetin Hitler'e himaye için yaptığı müracaat sonuçsuz kaldı. Çünkü Hitler bu bölgeyi zaten Macaristan'a vaat etmişti. Ele geçirilen Dışişleri Arşivinde Macaristan naibi Miklos Horthy'nin kendi el yazısıyla 13 Mart'ta Hitler'e yazmış olduğu bir mektup var. Ekselans, yürekten teşekkürler. Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam. Çünkü bu bölge yani Rutenya, Macaristan için büyük kelimeler kullanmayı sevmem hayati bir sorundur. İşe büyük bir istekle sarılmış bulunuyoruz. Planlar hazırdır. Ayın 16. Perşembe günü bir sınır olayı çıkacak. Cumartesi günü de yürüyüşe geçilecek. Ama olaya lüzum kalmadı. Macar askerleri 15 Mart sabahı saat 6'da Rutenya'ya sadece giriverdiler. O sırada Almanlar da batıdan Çekoslovakya'ya giriyorlardı. Ertesi gün Rutenya resmen Macaristan'a bağlandı. Böylece Haça'nın gece yarısı saat 1.15'te Berlin'deki başbakanlığa girmesiyle başlayan hareket 15 Mart günü biterken Çekoslovakya Hitler'in dediği gibi artık ortadan kalkmıştı. Ne İngiltere ne de Fransa, Münih'te Çekoslovakya'yı saldırıya karşı büyük bir ciddiyetle garanti ettikleri halde en ufak bir harekette bulundular. Münih toplantısından sonra yalnız Hitler değil, Mussolini de İngiltere'nin gücünü artık yitirmiş olduğu, dolayısıyla başbakanın da her harekete boyun eğdiği, Londra'nın bundan böyle hesaba katılmaması gerektiği sonucuna varmışlardı. Chamberlain, İngiliz-İtalyan ilişkilerini düzeltmek imkanlarını araştırmak üzere 11 Ocak 1939'da yanına Lord Halifax'ı alarak Roma'ya gitti. İki İngiliz Roma'ya vardıkları sırada bu kitabın yazarı da Roma istasyonunda bulunuyor ve konuklarını karşıladığı sırada Mussolini'nin yüzünde gördüğü ince gülümsemeyi güncesine kaydediyordu. Heyet istasyondan çıkıp gittiği sırada da şunu yazmıştım. Mussolini önümden geçerken damadı Siano ile şakalaşıyor, espriler yapıyordu. Neler söylediğini elbette ki işitmemiştim ama Siano güncesinde işin aslını şöyle anlatıyor. Siano'nun 11 ve 12 Ocak tarihli günce kaydından. Chamberlain geldi. Biz bu adamlardan ne kadar ayrıyız. Başka bir dünya. Akşam yemeğinden sonra Duce ile Budu konuştuk. Bu adamlar dedi, imparatorluğu yaratmış olan Francis, Drake ve öteki büyük serüvencilerle aynı soydan değiller. Bunlar eninde sonunda uzun bir zenginler soyunun yorgun evlatları. İmparatorluklarını kaybedecekler. İngilizler dövüşmek istemiyorlar. Ellerinden geldiğince yavaş yavaş çekilmek niyetindeler. Ama dövüşmeyecekler. İngilizlerle görüşmelerimiz bitti. Hiçbir sonuç alınmadı. Ribbentrop'a telefon edip ziyaretin büyük bir limonata yani komedi olduğunu söyledim. Siano 14 Ocak tarihinde şöyle yazıyor. Duce ile birlikte Chamberlain'i geçirmek üzere istasyona gittik. Tren hareket ettiği sırada yurttaşları "For Heysa Jolly Good Fellow" şarkısını söylerken Chamberlain'in gözleri yaşardı. Duce "Bu türkü nedir?" diye sordu. Sudet buhranı sırasında Hitler ikide birde Chamberlain'a danıştığı halde ele geçen Alman evrakından sonradan garantisine ve genellikle Münih Antlaşması'na rağmen Çekoslovakya'nın haritadan silinmesi konusunda Hitler'in İngiliz başbakanının neler düşündüğünü öğrenmeye çalıştığını gösteren en ufak bir kayıt yok. 14 Mart günü Hitler Haça'yı sersemletmek üzere Berlin'de beklerken ve Londra'da avam kamerasında Almanya'nın Slovakya'yı ayırma planları ve bu durumun İngiltere'nin Çekoslovakya'ya verdiği saldırı garantisi üzerinde yapacağı etkiler konusunda şiddetli sorular sorulurken Chamberlain kısarak yalnızca şu cevabı vermişti. Böyle bir saldırı olmamıştır. Ama ertesi gün bu saldırı olunca İngiltere Slovakya tarafından bağımsızlık ilan edilmesini, ülkesinin Çekoslovakya'ya verdiği sözü tutmamasının bahanesi olarak kullanmıştı. Bu bildirinin etkisiyle diyordu, sınırlarını garanti etmeyi teklif ettiğimiz devletin iç çekişmesi bitmiş bulunuyor. Bundan ötürü majeste hükümeti kendisini artık bu taahhütle bağlı sayamaz. Böylece Hitler'in stratejisi mükemmel olarak işlemişti. Chamberlain'i hesaba katmamış ve İngiliz başbakanı da buna boyun eğmişti. İngiliz başbakanının Hitler'in sözünü tutmamasından ötürü suçlamayışı bile çok ilginçtir. Ötede beride güvenimizin kötüye kullanıldığı sözlerini işitiyorum. Bunların sağlam dayanakları olduğunu sanmam demişti. Bugün ben bu çeşit suçlamalarla yani aynı görüşte olmak istemem. Chamberlain Führer'e kızmadı ve Haça'ya karşı yapılan işleme yani 15 Mart sabahı Alman Başbakanlığında açıkça yapılan şantaja o sırada ayrıntıları bilinmemiş olsa bile karşı ağzını açıp da bir tek kelime söylemedi. Bu bakımdan İngilizlerin o günkü eğer denilebilirse protestoları ne kadar yumuşak olduysa Almanların da bu protestoya ve sonraki İngiliz-Fransız yakınmalarına verdikleri karşılıkta o kadar küstahça ve düşmanca oldu. 10 Mart'ta Chamberlain avam kamerasında bildiği kadar Alman hükümetine bir protesto verilmediğini söyledi. Majeste hükümeti başka hükümetleri belki de daha doğrudan doğruya ilgilendiren bir konuda gereksiz yere müdahale etmek istememektedir. Ancak bu hükümetler Alman hükümetinin elbette ki takdir edeceği gibi güvenliğin yeniden kurulması ve Avrupa'daki gerginliğin azalması için harcanan bütün çabaların başarıya ulaşmasıyla yakından ilgilidirler. Orta Avrupa'da genel güvenliğin gelişmesini önleyecek herhangi bir hareket onları üzecektir. Bu notada Elçi Henderson tarafından 15 Mart'ta Ribbentrop'a verilen ve Lord Halifax tarafından günün olayları konusunda gönderilmiş bulunan resmi mesajdan hiç söz edilmemişti. Fransızlar hiç olmazsa biraz daha olumlu davrandılar. Fransa'nın yeni Berlin elçisi Robert Clondre ne İngiliz dostlarının nazizm üzerindeki hayallerine ne de Henderson'ın Çek düşmanlığına katılıyordu. Ayın 15. sabahı Ribbentrop'la bir görüşme yapmak istedi. Ama Boş ve Kinci Alman Dışişleri Bakanı Hitler'in yenilmiş bir halkı büsbütün ezmesine katılmak üzere Praga doğru yola çıkmıştı. Clondre onun yerine devlet sekreteri von Weizsäcker öğle üzeri kabul etti. Elçi Chamberlain ile Henderson'ın henüz söylemeye hazır olmadığı şeyleri hemen ortaya döküverdi. Almanya, Bohemya ve Moravya'daki müdahalesiyle gerek Münih Antlaşması'nı ve gerekse 6 Aralık Fransız-Alman bildirisini bozmuştu. Bu sözler üzerine Nürnberg'de sonradan bütün ömrünce bir Nazi düşmanı olarak kaldığını direnerek söyleyen Baron von Weizsäcker, Ribbentrop'a taş çıkartacak kadar küstahça bir tavır takındı. Bu görüşme üzerine verdiği muhtırada şöyle diyordu. Elçiye biraz sert konuştum ve bozulduğunu iddia ettiği Münih Antlaşması'ndan söz etmemesini ve bize ders vermemesini söyledim. Çek hükümeti ile geceleyin varılmış olan anlaşma karşısında Fransız elçisinin bir demarş yapması için bir neden görmediğimi. Elçiliğe döndüğü zaman kendisine yeni bir talimat gelmiş olacağını ve böylece sinirlerinin yatışacağını anlattım. 3 gün sonra 18 Mart'ta İngiliz ve Fransız hükümetleri ülkelerindeki kamu baskısı altında Almanya'yı sonunda resmi bir şekilde protesto ettiler. Weizsäcker bu sefer de kendi ifadesinden anlaşıldığına göre küstahlıkla efendisini bastırdı. Alman Dışişleri Bakanlığı dosyalarında bulunan bir muhtırada Weizsäcker, Fransızların resmi protesto notalarını kabul bile etmediğini sevinerek anlatmaktadır. Notayı hemen zarfa koydum. Elçinin önüne attım ve Çekoslovakya işiyle ilgili herhangi bir protestoyu kendisinden almayı kesinlikle reddettiğimi söyledim. Tebligat da kabul etmeyeceğimi bildirdim ve Monsieur Klondra kendi hükümetini bu tasarıyı gözden geçirmeye zorlamasını tavsiye ettim. Klondra o dönemin Henderson'ı gibi Almanlara boyun eğecek cinsten bir adam değildi. Hükümetinin bu notayı iyice düşünüp taşındıktan sonra yazdığını ve notanın yeniden gözden geçirilmesini istemek niyetinde olduğunu söyledi. Devlet sekreteri belgeyi kabul etmemekte direndi. Elçi kendisine diplomasi geleneğini hatırlattı ve Fransa'nın görüşlerini Alman hükümetine bildirmek hakkına pekala sahip olduğu üzerinde direndi. Sonunda Weizsäcker'in kendi ifadesine göre nota masanın üzerinde kaldı ve Weizsäcker belgeyi posta ile gönderilmiş sayacağını bildirdi. Ama bu terbiyesizce jesti yapmadan önce şunları söyledi. Hukuki bakımdan Führer ile Çekoslovak Devlet Başkanı arasında imzalanmış bir bildiri vardır. Çek Cumhurbaşkanı kendi isteğiyle Berlin'e gelmiş ve ülkenin kaderini Führer'in eline teslim ettiğini ilan etmişti. Fransız hükümetinin kraldan çok kral taraftarı olacağını ve Berlin'le Prag arasında usulüne göre kararlaştırılmış bulunan bir takım şeylere burnunu sokacağını sanmıyorum. Klondra'nın bu görüşme üzerine yazdıkları French Yellow Book'ta çıkmıştır. Fransızca baskı No 78 sayfa 102-103. Kitapta yazdıkları Weizsäcker'in anlattıklarını doğruluyor. Devlet sekreteri Nürnberg'deki yargılaması sırasında Naziler aleyhindeki çalışmalarını örtmek için bu gibi görüşmeler üzerine verdiği muhtıralarda Nazi duygularını bile bile kamçıladığını söylemiştir. Ama Klondra'nın görüşme üzerindeki yazısı Weizsäcker'in hiç de öyle bir şey yapmadığının en iyi kanıtıdır. Weizsäcker, İngiliz hükümetinin protestosunu 18 Mart günü öğleden sonra Alman Dışişleri Bakanlığı'na getiren uysal İngiliz elçisine karşı büsbütün başka türlü davrandı. İngiltere, son günlerin olaylarını Münih Antlaşması'nın tamamıyla ihlalinden başka bir şey saymadığını ve Alman askeri harekatının herhangi bir hukuki temelden yoksun olduğunu bildiriyordu. Weizsäcker bu notayı anlatırken İngiliz notasının bu konuda Fransa'nın Alman işgalinin meşruluğunu tanımayacağını bildiren Fransız protestosu kadar ileri gitmediğini işaret etmiştir. Henderson 17 Mart'ta Weizsäcker'i görmüş ve danışılmak üzere kendisinin Londra'ya çağrıldığını bildirmişti. Devlet sekreterine göre Henderson muhaliflerine karşı kullanılacak malzeme verecekti Chamberlain'e. Henderson, Çekoslovak topraklarında İngiltere'nin doğrudan doğruya bir çıkarı olmadığını anlattı. Henderson daha çok gelecekten kuşkuluydu. Çekoslovakya'nın Hitler tarafından ortadan silinmesinden sonra bile İngiltere elçisinin kendisini kabul eden, diplomatik dille akredite eden hükümetin niteliğini anlamadığını ve temsil etmekte olduğu hükümetin başına o gün neler geldiğinin farkına varmadığı anlaşılıyor. Ama 17 Mart günü Hitler Çekoslovakya'yı ortadan kaldırdıktan sonra Neville Chamberlain birdenbire umulmayan bir zamanda büyük bir uyanıklık gösterdi. Yalnız bu uyanış kendiliğinden olmadı. İngiliz basınının Daily Mail dışında The Times da dahil olmak üzere Hitler saldırısına karşı şiddetli bir tepki gösterdiklerini hayretle görmüştü. Daha kötüsü, parlamentoda kendisini destekleyenlerin çoğu ile kabine üyelerinin yarısı Hitler'e daha fazla boyun eğilmesini istemiyorlardı. Özellikle Lord Halifax, Alman elçisinin Berlin'e bildirdiğine göre başbakanın olup bitenleri anlaması ve derhal politikasını değiştirmesi üzerinde direniyordu. Chamberlain, hükümet başkanı ve tutucu parti lideri olarak durumunun tehlikeye düştüğünü görüyordu. Görüşlerini birdenbire kökünden değiştirdi. Nitekim daha 16 Mart günü akşamı Sir John Simon, avam kamerasında hükümet adına çekleri küçümseyen bir konuşma yapmış ve Münih ruhu ile yapılan bu konuşma, basının yazdığına göre avam kamerasında pek az görülen bir kızgınlık uyandırmıştı. Ertesi gün Chamberlain, 70. doğum gününün arifesinde kendi şehri olan Birmingham'da bir konuşma yapacaktı. Konuşmasını hazırlamıştı. İç işleri üzerinde duracak, daha çok sosyal hizmetlere değinecekti. Fransız diplomasi kaynaklarının bu kitap yazarına anlattıklarına göre Chamberlain o gün öğleden sonra trenle Birmingham'a giderken kararını verdi sonunda. Hazırladığı konuşmayı yırtıp attı ve hemen bambaşka bir konuşma yapmak için gereken notları aldı. Chamberlain bütün İngiltere'ye ve dolayısıyla dünyanın büyük bir kısmına radyoyla yayımlanan söylevinde iki gün önce avam kamerasında vermek zorunda kaldığı çok sınırlı ve titiz, biraz da soğuk ve tarafsız demecinden ötürü özür diledi. "Bu gece bu demeci düzelteceğimi umuyorum," dedi. Başbakan Hitler'in kendisini aldattığını anlamıştı sonunda. Führer'in Sudetland'ın Avrupa'daki son toprak isteği olduğu ve çekleri istemediği üzerindeki teminatına inanmıştı. Şimdi ise Hitler çeklerin üzerine saldırmış, kanunu kendi ellerine almıştı. Şimdi bize Çekoslovakya'daki karışıklıkların bu toprak istilasını zorunlu kıldığı söyleniyor. Eğer karışıklıklar varsa bu karışıklıklar dışarıdan kışkırtılmış değil midir? Bu eski serüvenin sonu mudur yoksa bir yenisinin başlangıcı mıdır? Bu küçük bir devlete yapılan son saldırı mıdır yoksa bunu başkaları da izleyecek midir? Aslında dünyaya kuvvet zoruyla hakim olmak yoluyla atılmış yeni bir adım mıdır? Bu ülkeyi ileride ne olacağı belli olmayan bir takım yeni taahhütlere sokmak istemem. Ama savaşın anlamsız ve acı bir şey olduğuna inandığı için bu ulusun böyle bir meydan okuma halinde bütün gücüyle meydan okuyana karşı koyma yeteneğini yitirdiğini sanmak büyük bir hata olur. Gerek Chamberlain ve gerekse İngiltere için acele ve büyük bir dönüm noktasına gelinmişti. Londra'daki akıllı Alman elçisi ertesi gün Hitler'i hemen uyardı. 18 Mart tarihinde Alman Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı uzun raporda Herbert von Dirksen şöyle diyordu. İngiltere'nin Almanya'ya karşı tutumunda temelden bir değişim olmadığı üzerinde bir hayale kapılmak yanlış olur. Kavgamı okumuş olan, haritaya bakıp Çekoslovakya'daki yeni Alman mevzilerini gören, Münih'ten bu yana bazı Alman çıkışlarını izleyen ya da son 12 ay içinde Hitler'in Avusturya ile Çekoslovakya'yı kansız olarak nasıl eline geçirdiğini bilen herkes, Hitler'in listesinde bundan sonra sıranın kime geldiğini kolayca anlayabilirdi. Chamberlain'da hemen hemen herkes gibi sıranın kimde olduğunu çok iyi biliyordu. 31 Mart günü Hitler'in Prag'a girmesinden 16 gün sonra İngiliz Başbakanı avam kamerasında şunları söyledi. Polonya bağımsızlığını tehdit eden ve Polonya hükümetinin kendi milli kuvvetleriyle karşı koyulmasını gerekli saydığı herhangi bir hareketin başlaması halinde Majeste hükümeti Polonya hükümetine elindeki bütün imkanlarıyla yardım etmeyi zorunlu sayacaktır. Polonya hükümetine bu konuda bir garanti verilmiştir. Fransız hükümetinin de bu konuda aynı durumda bulunduğunu açıklamam için beni yetkili kılmış olduğunu sözlerime ekleyebilirim. Sıra Polonya'ya gelmişti.